Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım. 4. bölüm. Ölü bir adama göre oldukça iyi görünüyordu Mick Connelly. Haki tonunda bir takım elbise vardı üzerinde. Rourke, onun renklere hep düşkün olduğunu hatırladı. Takım elbisesinin kumaşı ve kesimi son yıllarda aldığı kiloları iyi saklıyordu. Gençliklerinde farklı tiplerdeki açlıkları sayesinde ikisi de son derece inceydi. Mick'in kum rengi saçları tıpkı vücudu gibi yıllarla birlikte dolgunlaşan yüzünü keskin hatlarla çevreleyecek şekilde kısacık kesilmişti. Geçen yıllarda bir zamanlar kunduz dişleri gibi dışarı çıkan ön dişlerini düzelttirmişti. Gençliklerinde ısrarla bıraktığı ama üst dudağında bir leke görüntüsünden öteye gidemeyen bıyığı için zavallı mazereti ortadan kalkmıştı. Ama hala İrlandalılara özgü basık burnu ve muzip pırıltılar taşıyan yeşil gözleri yerindeydi. İlk gençliklerinde kimse ona yakışıklı diyemezdi. Kısa, çelimsiz bir çocuktu ve her yanı kızıl renkli çillerle kaplıydı. Ama çok becerikli elleri ve daha da becerikli olan bir dili vardı. Yumruklar havada uçuşmaya başladığında Güney Dublin aksanı hareketlerine uygun olarak sertleşirdi. Otelin eski ve şık ana bölümündeki Rourke'un ofisine ayak bastığında ellerini kalçalarına dayadı ve yüzüne bir gülümseme yayıldı. "Durumları epey düzeltmişsin ha dostum. Elbette kulağıma geliyordu ama görünce yine de kıçıma tekme yemiş kadar oldum. Seni görmek de aynı şekilde hissettirdi." Rourke'un sesi sıcaktı ama ilk karşılaşmalarında hissettiği şaşkınlık ve mutluluktan sıyrılacak vakti olmuştu. İçinde bir şeyler kendine hakim olmasını söylüyor ve geçmişinden gelen bu hayaletin ne istiyor olabileceğini hesaplamaya çalışıyordu. "Otursana Mick, neler yaptığını anlat bana." "Pekala, anlatacağım." Rourke'un otel ofisi idari işlevlerinin ötesine geçebilecek şekilde dizayn edilmişti ve Rourke'un dizayn ettiği diğer her şeyde olduğu gibi işlevsellik kadar konfor da ön plandaydı. Birinci sınıf iletişim merkezi ve ekipmanlar, zarif mobilyalar ve şık duvar kaplamalarıyla çevrelenmişti. Genel ortam, şehirli bir idarecinin modaya uygun ve konforlu yaşam alanıydı. Mick, deri kaplı rahat bir sandalyeye gömülerek ayaklarını uzattı ve gözlerini odada gezdirmeye başladı. Rourke, onun gördüklerinin değerini hesaplamaya çalıştığını düşündü. Mick, daha sonra iç geçirerek bakışlarını geniş camlı kapılara ve ötesindeki taş balkona çevirdi. "Evet, durumları epey düzeltmişsin." Bakışlarını tekrar Rourke'a çevirmişti ve Rourke, bu gözlerdeki neşenin karşı konamayacak kadar çekici olduğunu düşündü. "Buradaki zamazingoların hiçbirini araklamayacağıma söz verirsem, kalkıp bana içecek bir şeyler verir misin?" Rourke, duvardaki panele doğru giderek içerideki oto aşçıya iki cin siparişi girdi. "Hazırlaması bir dakika kadar sürer. Birlikte kadeh tokuşturmayalı epey oldu değil mi? Ne kadar sence? 15 sene? Aşağı yukarı. Ve ondan önceki 15 sene boyunca da çok samimi arkadaştılar." Cinler hazırlanmaya devam ederken Rourke masaya dayandı ama hala tam olarak rahatlamamıştı. "Bana Liverpool'da bir bar kavgasında öldüğün söylendi ve kaynaklarım genelde epey güvenilirdir. O halde anlat bakalım Mick, nasıl oldu da öbür dünyadan geri geldin?" "Hemen anlatayım. Annemi hatırlarsın. Tanrı onun soğuk taş kalbini korusun ama kaderimin hep karnıma saplanan bir bıçakla ölmek olduğunu söylerdi. Ne zaman kafayı iyice bulsa o görüntü gözünün önüne gelirmiş." "Hala hayatta mı?" "Ah, evet, son duyduğumda öyleydi. Hatırlarsın Dublin'den senden önce ayrıldım ben. Orada burada dolaşıp kazanabileceğim her yolla para kazanmaya çalıştım. Çeşitli işler yapıyordum işte, genelde de türlü malları bir yerden bir yere götürüyor, tekrar ortaya çıkarmadan önce bir süre konunun soğumasını bekliyordum. O berbat gece Liverpool'da bulunmamın sebebi de buydu." Mick, dalgın bir tavırla masada yanında duran ahşap kutuya uzanarak açtı. İçindeki Fransız sigaraları görünce kaşlarını kaldırdı. Bu sigaralar inanılmaz pahalıydı ve neredeyse her yerde yasaklıydı. "Alabilir miyim?" "Elbette." Aralarındaki arkadaşlık hatırına Mick yalnızca bir tane aldı. Başka bir durumda olsaydı, kutudan yarım düzine kadar sigara avuçlamaktan çekinmezdi. Cebinden çıkardığı altın kaplama ince çakmakla sigarasını yakarken, "Nerede kalmıştım?" diye sordu. "Ah evet, o sırada ücretimin yarısı cebimdeydi ve şeyle, müşterimle buluştuğumda kalan yarısını da alacaktım ama işler ters gitmeye başladı. Gümrükçüler bir ihbar mı ne almış, depoya baskın yaptılar. Sonra polis peşime düştü. Anlaşmayı bozup polise benim gammazladığımı düşünmeye başlayan müşterim de öyle." Rourke'un şüpheyle kaşlarını çattığını gören Mick, kahkaha atarak başını salladı. "Hayır, cidden gammazlayan ben değildim. Daha paramın yarısını almıştım. Niye öyle bir şey yapayım ki? Her neyse, kafamı toplayıp çabuk ve güvenli bir ulaşım planlamak için o bara gittim. Polisler de öbür adamlar da peşimdeydi ve öncelikli olarak şehirden çıkmam gerekiyordu. Ve orada oturmuş elimdeki parayı kaçmak için harcamam gerektiği için kara kara düşünürken bir kavga çıktı." Rourke, o taşçıdan kadehleri alırken, "Liverpool'da bir rıhtım barında kavga çıksın," dedi. "Kim inanır buna? Hem de ne kavga?" Mick, hikayesine ara vererek kadehi aldı ve Rourke'a doğru kaldırdı. "Eski dostlara o halde. Slainte, Slainte." Rourke içkisinden bir yudum alarak koltuğuna oturdu. "Sana nasıl anlatayım Rourke? Yumruklar ve küfürler havada uçuşurken ben orada durmuş, nasıl diyeyim, dikkat çekmemeye çalışıyordum. Barmen eline geçirdiği sopayı barın üzerinden savurup duruyordu. Bar sahipleri bile ıslık ve tezahürata başlamış, taraf seçmişlerdi. Sonra kavgayı başlatan iki adam, neden kavga ettiklerini hala bilmiyorum, bıçak çektiler. O noktada belki kendimi dışarı atmam gerekiyordu ama bir yerlerimi kaybetmeden aralarından sıvışmam da imkansızdı. Yapılacak en mantıklı şey bahse tutuşan kalabalığa karışmaktı. Hatta izleyenlerden bazıları havaya girip birbirlerini yumruklamaya başlamışlardı. Olanları gözünde canlandırmak Rourke için çok kolaydı. Kendilerinin başlattığı bu tarz akşam eğlencelerinin sayısı hatırlayamayacağı kadar çoktu. "Peki o arada kaç cüzdan yürüttün?" Mick sırıtarak "Sayısını bilmiyorum," dedi. "Ama neredeyse yarısı ödenen ücretimin bir kısmını telafi edebildim. Her neyse, önce sandalyeler, sonra insanlar havada uçuşmaya başladı. Kavgaya girmem kaçınılmazdı. Olayı başlatanlar bile artık birbirleriyle değil başkalarıyla yumruklaşıyorlardı. Ölenler de oldu. Akan kanların koyuluğundan anlaşılıyordu. Ve kokudan, ölüm kokusu insan burnuna nasıl dolar bilirsin." "Evet, bilirim." "Sonra kalabalığın çoğu dağılmaya başladı. Herkes gemiyi terk eden sıçanlar gibi koşuşturuyordu. Ve barmen polislere haber vermek için çıktı. Şimdi dönüp baktığımda olayları kesik kesik hatırlıyorum ama birden önümde cansız yatan bir adam gördüm. Boyu posu, göz rengi filan beni andırıyordu. Baktığında cidden kaderin bir oyunu, değil mi? Mick Connelly'in ortadan kaybolması lazım ve birden Liverpool'da bir barda önünde ölü bir adam beliriyor. Hemen kimlikleri değiştirip kaçtım. Yani Michael Joseph Connelly tam da annesinin tahmin ettiği gibi orada kanlar içinde ölürken Bobby Pike Londra'ya giden ilk gemiye bindi. Hikaye bu kadar işte, diyerek içkisini yudumladı ve keyifle derin bir nefes aldı. Tanrım, burada durup yüzüne bakmak öyle büyük bir keyif ki. Birlikte epey şey atlattık değil mi? Sen, ben, Brian ve diğerleri. Evet, gerçekten de öyle. Jenny'ye, Tommy ve Sean'a olanları duydum. O şekilde öldüklerini öğrenmek çok üzücü. Eski Dublin takımından artık sadece sen, ben ve Brian kaldık ha? Brian hala Dublin'de Penny Pig diye bir yer işletiyor. Çoğu zaman barın başında kendi var. Duydum. Bir gün Dublin'e dönüp kendi gözlerimle göreceğim. Sen Dublin'e sık gidip geliyor musun? Hayır. Mick başını salladı. Epey kötü hatıralar olduğunu biliyorum. Ama kendini iyi kurtarmışsın. Başından beri bir gün kurtulacağını söylerdin zaten. Yarısı boşalmış kadehiyle ayağa kalkarak cam kapılara doğru ilerledi. Düşünsene bir, bu koca yerin ve Tanrı bilir daha nelerin sahibisin. Son birkaç yılda dünyada ve dışında pek çok yerde bulundum. Ve gittiğim hemen her yerde çocukluk arkadaşımın adının saygıyla anıldığını gördüm. Vay anasını, lanet bir din gibi tapıyorlar sana Rourke. Ona dönerek gülümsedi. Seninle gurur duyuyorum. Duyduğu şey karşısında Rourke kendini tuhaf hissetti. Çocukken kendini tanıyıp da bugün dönüştüğü adamı bu sözleri söyleyebilen kimse olmamıştı. Peki sen neler yapıyorsun Mick? Ah, çeşitli işler, her zamanki şeyler. Bu kez işler beni New York'a getirdiğinde kendime dedim ki, Mick dostum, gidip Rourke'un güzel otellerinden birinde bir odaya yerleşeceksin ve onunla görüşeceksin. Artık kendi adımla dolaşabiliyorum. Liverpool olayından beri epey zaman geçti. Eski dostumla oturup bir şeyler içmeyeli de epey zaman geçti. Pekala, beni gördün, içkimizi de içiyoruz. Şimdi tüm bunların asıl nedenini anlatmaya ne dersin? Mick, sırtını cam kapıya yaslayarak kadehini yudumladı ve o ışıl ışıl gözleriyle Rourke'u inceledi. Seni atlatmanın yolu yok, değil mi? Palavralara karşı doğal bir radarın oldu hep. Ama işin aslına bakarsan sana anlattığım her şey doğru. Yalnızca bir konu daha var. Beni bu şehre getiren işle ilgili ilgilenebileceğini düşündüğüm bir konu. İş taşlarla ilgili. Karanlık bir kutuda öylece duran güzel renkli taşlar. Ben artık o tarz işler yapmıyorum. Mick önce gülümsedi, sonra göz kırparak şen bir kahkaha attı. Rourke oturmuş onu izliyordu. Aa, hadi ama. Karşındaki benim, Mick. O sihirli elleri emekliye ayırdığını söylemeyeceksin değil mi? Artık farklı şeylerde kullanıyorum diyelim. Yasal şeylerde. Cüzdan araklamaya, kilit kırmaya ihtiyaç duymayalı epey zaman oldu. Mick gülerek, ihtiyaç mı? Dedi. İhtiyaçtan bahseden kim? Sen tanrı vergisi bir yeteneğe sahipsin. Sadece ellerin değil beynin de Rourke, hayatımda seninki kadar incelikli ve dikkatli bir beyin görmedim. Adeta hırsızlık için yaratılmış. Tekrar gülerek yerine oturdu. Şimdi kalkıp bana tüm bu lanet imparatorluğu tamamen yasal işlerle döndürdüğünü söylemeyeceksin değil mi? Öyle yapıyorum. Artık öyle ve inan bu da yeterince zorlu bir şey. Kalbim, Mick dramatik bir ifadeyle elini göğsüne koydu. Eskisi kadar genç değilim dostum. Bu tarz bir şoku kolay atlatamayabilirim. Atlatırsın ve eminim taşların içinde başka bir aracı bulabilirsin. Yazık, cidden yazık. Neredeyse bir günah bu. Ama her neyse. Mick derin bir nefes aldı. Tamamen yasalsın ha? Pekala, ben de körelmemek için farklı işler yapıyorum. İnsana bir çeşit tazelik veriyor. İçlerinde yasal şeyler de var. Birkaç arkadaşımla kurduğum ufak bir iş daha var. Yani senin gibi bir horozla karşılaştırıldığında civciv gibi kalırız ya, neyse. Koku işi, parfüm ve benzeri şeyler. Ürünler için eski moda paketleme düşünüyoruz. Romantizm filan işte. Ufak bir yatırım yapmakla ilgilenir miydin? Olabilir. O zaman şehirde olduğum süre içinde bir ara konuşuruz. Mick ayağa kalktı. Şimdi gidip odama bir bakayım. Sen de işlerine dön. İlgilenmen gereken bir sürü şey vardır. Rourke ayağa kalkarak, otelimde kalmanı istemiyorum dedi. Evimde kalmanı istiyorum. Çok naziksin ama rahatsızlık vermek istemem. Senin öldüğünü sanıyordum. Brian hariç, Jenny ve diğer herkes öldü. Onları evimde ağırlama şansım olmadı hiç. Bavullarını aldırtıyorum Mick. Tüm dünyadaki çeşitli kanun kuruluşlarında Yost hakkında psikiyatrik, kişilik ve profesyonel profilleri bulunuyordu. Eve, tüm bu dosyaları ve kendi notlarını Dr. Mira'ya, departmanın bir numaralı profil uzmanına göndermeyi düşündü. İncelikli ve sağlam bir analize ihtiyacı vardı. Ama işin aslı kiralık bir katil yalnızca araçtı. Yost'u ele geçirmeyi çok istese de asıl onu tutan adamı yakalamayı istiyordu. FBI, Yost'un tek iş için ücretinin 2 milyon dolar civarında olduğunu düşünüyor. Bu taban ücret. İşin zorluğuna ya da hedefin kim olduğuna göre değişen masraflar ve artışlar bu fiyata dahil değil. Eve, polis merkezinin toplantı odasındaki bilgisayar ekranına bakarak başını hafifçe eğdi. Ekranda Darley'nin gülümseyen bir resmi vardı. 22 yaşında bir hizmetlinin ölmesi için en az 2 milyonu kim verir? McNabb, kız bir şey biliyordu belki diye yorum yaptı. Elektronik dedektiflik bölümünden danışman olarak davaya dahil edildiği için çok keyifliydi. Şimdi üç örgülü saçları at kuyruğuyla toplanmış halde Eve'in karşısında oturuyordu. İnce, güzel yüzünde ciddi bir ifade vardı. Olabilir, Eğer konu oysa kurban birilerine epey zarar verecek bir bilgiye sahipti ya da sahip olduğu düşünülüyordu. O zaman neden çok daha ucuza ters giden bir kapkaç filan ayarlamadılar? İşe giderken sürekli aynı güzergahı kullanıyor, giriş çıkış saatleri belli ve toplu taşıma kullanıyor ya da yürüyormuş. Çoğu zaman da yalnız başınaymış. Caddenin ortasında kızı yakala, cüzdanını al ve işte sıradan bir kapkaç kurbanı sana. Evet, McNabb her ne kadar Teğmen'le aynı fikirde olsa da takıma katılışını şeytanın avukatına oynayarak daha da etkinleştirmek istiyordu. Ama sokaktaki olaylarda hep yanılma payı olur. Kızın şansı yaver gider, kaçar ya da iyi bir vatandaş yardım etmeye kalkar. Onu işinde bir süitte yakalarsan kaçışı olmaz, kızın işi tamamdır. Cinayet olduğu kesinleşir, koca bir soruşturma ekibi ve Rourke işin içine girer diye ekledi Eve. Birinin sağlam bir kiralık katil tutmak için gerekçesi ve parası varmış ve bu işin Rourke'un burnunun dibinde olması da caydırıcı bir etken olmamış. McNabb ışıltılı bir şekilde sırıtarak, ''Belki de sadece aptaldır.'' dedi. ''Senin öyle olduğun kesin.'' diye atıldı Peabody. Yost'u kiralayan her kimseye dikkat çekmek istedi. Yüksek profilli bir iş bu. Medya, yoğun bir soruşturma. Demek ki amacı zaten dikkat çekmek. Belki bunun için kesenin ağzını açmaktan da kaçınmıyor. Pekala, belki buna katılabilirim. McNabb alınmış bir tavırla Peabody'ye döndü. Dikkati katil ve kurban çekiyor. Adam değil. O zaman bunların anlamı ne? French'in öldürülmesi için tek bir sebep yok ortada. Kızın özellikle mi yoksa tesadüfen mi seçildiğini bilemeyiz bence. Peabody, kız öldürüldü işte diye cevap verdi. Son anda başka bir kızla vardiya değişikliği yapabilirdi ve French hayatta öbür kız ölü olurdu. McNabb, beni şaşırtıyorsun. Eve sakin ve neredeyse alaycı bir tonla konuşmuştu. Neredeyse gerçek polislere özgü bir düşünme biçimi. Otel kayıtlarına göre James Priory, diğer adıyla Sylvester Yost, rezervasyon yaptırırken kesinlikle özel olarak o odayı, hatta o katı istediğini belirtmemiş. Bu ve toplantı öncesinde öylesine yaptığım olasılık taraması, cinayet masasında canımız istediğinde veya beyni olanların gerektiğinde kullandığı bir soruşturma tekniğidir. Peabody ve McNabb yüzlerini buruştururken Eve devam etti. Bu araştırma bana Darlene French'in özellikle seçilmediğini gösteriyor. Kızın o anda o odada olmasının haricinde bu davada başka bir konumu ya da anlamı yok. Teğmenim, neden biri rastgele birinin öldürülmesi için 2 milyon ödesin ki? Eve başını McNabb'e doğru sallayarak devam etti. Buna şu soruyu da ekleyelim. Birisi bu iş için neden dünyada ve dünya dışında her kanun birimince tanınan ve birkaç saat içinde teşhis edileceği kesin olan bir katili kiralar? Kim bu işin kokusu çıktığında medyanın ağzını sulandıracak ve olayın üzerine atlamasını sağlayacak bir yerde olmasını ister? İkisinden de ses çıkmayınca Feeney dayanamayıp iç geçirdi. Bilemiyorum Dallas. Bunları eğitmek için elinden geleni yapıyorsun. Bütün tecrübelerini aktarıyorsun. Ama hala bir çift geri zekalı gibi oturmuş bakıyorlar. Rourke dedi. Hedef Rourke. 8. ayrımın sonu. Sayfa 67. Devamı 9. ayrımda.